Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 30 Azer 1401, Hicri Kamer'i 26 Cemadül Evvel 1444 ve miladi 21 Aralık 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Doktor Kazım Pişnamazade ile İran'da Yalda Gecesi etkinlikleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Yalda Gecesi İran milletinin tarihi etkinliği, Türkiye gündemi ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Yalda Gecesi etkinliğinin sosyal neşve cilvelerinden birisi olduğunu söyledi. İran ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Emir Abdullahyan Fransız mevkidaşı ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Beytül Makdis Öncüleri Sempozyumu İstanbul'da başladı. Hamas siyasi bürosunun yurt dışındaki üyelerinden Mahir Salah, esirlerin özgürleştirilmesi önceliklerimizin başındadır dedi. Ve 2. Bağdat Konferansı yayımladı kapanış bildirisiyle çalışmalarına son verdi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, yılın en uzun gecesi olan Yalda Gecesi'nin gelmesine işaret ile eskiye dayanan bu etkinin ulusal yakınlaşma ve ailenin önemini ortaya koyduğunu belirterek bu sene Yalda Gecesi'nin tüm İran halkı için unutulmaz bir etkinlik olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı aile kavramının her zamankinden daha ziyade tehdit ve riske maruz kaldığı bir sırada aile bireylerinin, akrabaların büyükleriyle bir araya gelmesinin toplumsal neşeyi ve aile bağlarının güçlendiğini gösteren etkin ve güzel bir olay olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında vatandaşlardan soğuk aylarda doğal gaz tüketiminde tasarruf yapmalarını istedi.
Günler önce hazırlıklar başlayan 21 Aralık Yalda Gecesi bu akşam İran'ın her yerinde kutlanıyor. 21 Aralık Gecesi İran'da yılın en uzun gecesi olarak kutlanıyor ve kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu geceyi kutlamak için ülke genelinde sokaklar ve dükkanlar günler öncesinden hazırlamaya çalışıyorlar. Yalda gecesi için hazırlanan sofralarda karpuz ve nar gibi meyvelerin yanı sıra onlarca çeşit kuru yemiş bulunuyor. İranlı aileler mutluluk ve hareket ve bereket getirdiklerine inandıkları bu gecede bir araya gelip birbirlerine hediyeler veriyor ve şiirler okuyor. Sonbaharın son gecesi yılın en uzun gecesi olan ve ertesi günden itibaren günlerin yeniden uzamaya başlamasının habercisi sayılan Yalda gecesi, İran'ın Türkler ve diğer etnikler tarafından Çille gecesiyle de anılıyor. Bu gecede İranlılar özellikle ailenin büyüklerinin evinde toplanıp edebiyat dünyasının efsane şairlerinden Firdevs'in Şahnamesinden hamaslı şiirler okurken çerez ve yiyeceklerin ikram edilmesiyle hep birlikte güzel vakit geçirirler. Şebi Yalda gecesinin olmazsa olmazı dünyaca ünlü İranlı şair Hafizi Şirazi divanından şiirler okumaktır. Yalda gecesiyle beraber günlerin uzaması, hayatın yeniden bereketlenmesi, yaşamın yeniden kurulması inancını da beraberinde getiriyor. İşte bu gece Yalda gecesi ve tüm İranlı aileler bu geceyi kutluyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Suudi Mevkidaşı ile Ürdün'de görüşüğünü duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile görüşmesini Arapça bir tweet ile duyurdu. Bu tweette Suudi Dışişleri Bakanı ile Ürdün'ün Lut Gölü'ndeki 2. Bağdat Konferansı'nın oturum aralarında görüşünü yazdı. Abdullahyan, Umman, Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları da dahil olmak üzere bazı yetkililerle dostane bir görüşme yapma fırsatı olduğunu duyurdu.
2. Bağdat Konferansı sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile görüşmesini değerlendiren İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu görüşmede ülkesinin İran'la müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi, dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. 2. Bağdat Konferansı'na Irak'a desteğimi yeniden teyit etmek için katıldım. Bu toplantı sırasında Umman, Katar, Irak, Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanları dahil olmak üzere bazı mevkidaşlarımla görüşme fırsatım oldu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı bu görüşmede ülkesinin İran'la müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, sosyal medya Twitter hesabından Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Ürdün'de yaptığı görüşmeyi de değerlendirdi. Bakan Emir Abdullahyan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı. Fransa'nın İran'ın iş işlerine müdahalesine kabul edilmez olduğunu söyledim. Fransa'nın tutumunun değiştirmesine ve diyalog ve diplomasının devam etmesine konuştuk. İran güçlü ve istikrarlıdır.
Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua, Pekin'in kararlı şekilde İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal birlik ve toprak bütünlüğünün koruma çabalarını desteklediğini ifade etti. Çin'in Bandar Abbas Liman kentinin başkonsolosluğunun açılışı için Hürmüzgan valisi ile bir araya gelen Çin'in Tahran Büyükelçisi, bunun ikili ilişkilerde büyük bir olay sayıldığını, sadece ticaret ve turizm adına değil, Çin vatandaşlarına vize kolaylığı sağlanması için de önemli olduğunu, bu nedenle İran hükümetine çabalarından dolayı teşekkür ettiğini kaydetti. İran ile Çin'in zor günlerde birbirinin yanında durduğuna dikkat çeken Hua, iki ülke liderlerinin ikili ilişkilerin gelişmesi için devletlerin iradesinin değişmeyeceğine vurgu yaptıklarını hatırlattı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yüksek öğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını açıkladı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da kızların üniversitedeki eğitimlerine ara verilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada üzüntü ve endişe ile karşılıyoruz ifadesini kullandı. Eğitimin tüm bireylerin fırsat eşitliği temelinde ayrımsız olarak yararlanması ve mahrum bırakılmaması gereken temel bir insan hakkı olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Afganistan'da halkın beklentilere uyarınca tüm kız çocuklarına eğitim hakkının istisnasız tanınması ülkenin refahı ve geleceği bakımından önem taşımaktadır. Bu çerçevede bahse konu kararın gözden geçirilmesi ve gerektiği adımların bir an evvel atılması beklentimizi ifade ediyoruz.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Huanşir Burçuladze ile bir ayrı ayrı görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanları toplantısı Kayseri'de başladı. Toplantı marşında Bakan Akar ilk olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile bir araya geldi. Ardından Gürcistan Savunma Bakanı Burçuladze ile görüştü. İkili görüşmeler sonrası Bakan Akar mevkitaşları ile üçlü görüşme yapacak. Toplantının ardından ortak açıklama düzenlenecektir.
Amerikan Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Atina'ya füze saldırısı tehdidinde bulunan Erdoğan, tüm bölgedeki saldırgan kampanyasını durdurana dek Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak Türkiye'ye F-16'yı onaylamayacağım dedi. Amerikan Kongresi'nin üst kanadı Senato'nun Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, komisyonda Türkiye aleyhine yaptığı zehir zembilek konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda kabul edilemez son eylemlerini kınamak için kürsüye çıktığını söyledi. Menendez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz gece ansızın gelebiliriz sloganı eşliğinde Yunanistan'a yönelik politikalarını ve Ankara'nın PKK'nın uzantısı, dolayısıyla terör örgütü kabul ettiği Suriye'nin kuzeyindeki demokratik Suriye güçlerine yönelik operasyonlarını da eleştirdi. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında siyasi yasa getiren hapis cezası kararını gündeme taşıdı.
Kudüs ve Filistin'e destek için Uluslararası Koalisyon tarafından düzenlenen Beytül Makdis Öncüleri Sempozyumu 13. dönem çalışmaları bugün İstanbul'da başladı. Kurtuluş için Ortaklar başlığıyla düzenlenen bu sempozyumun esirler ve İsra mekanı yılı faaliyetlerinin son programı niteliği taşıdığı belirtildi. Koalisyon Başkanı Profesör Doktor Hemmam Said, sempozyumun açılış programında yaptığı konuşmada Kudüs ve Mescid-i Aksa yararına faaliyetin ümmetin değişik kesimlerinin ve kurumlarının büyük bir çaba göstermesini gerektirdiğini, buraların işgalden kurtarılması için bu çabaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Said, bu davanın şurada veya burada bir toprak meselesi olmadığını, tüm ümmetin merkezi davası niteliği taşıdığını ve ümmetin tüm halklarına sorumluluklar yüklediğini dile getirdi. Said, tüm katılanların ve ümmetin büyük halklarının, Filistin halkının direnişine destekte bir payının olması, buranın işgalden ve zulümden kurtarılmasına, halkının vatanına dönmesine ortak olmaları gerektiğini, Kudüs'ün, Aksa'nın ve esirlerin kurtarılması için bunun zorunlu olduğunu vurguladı.
İslami Direniş Hareketi Hamas siyasi bürosunun yurt dışındaki üyelerinden Mahir Sala, Siyonist işgal rejiminin zindanlarındaki esirlerin özgürlüğüne kavuşturulmasının hareketin öncelikleri listesinin baş sırasında yer aldığını dile getirdi. Bu arada Hamas'ın şehitlerin ve esirlerin ailelerine yardımı da aksatmayacağını vurguladı. Salah dün yaptığı basın açıklamasında işgal zindanlarındaki esirlerimiz başımızın tacıdır. Onlar aynı zamanda içinde bulunduğumuz aşamanın ana başlığını oluşturmaktadır. Onların özgürleştirilmesi hareketin önceliklerinin baş sırasında yer almaktadır ifadesine yer verdi. Hamas'ın esirleri özgürleştirme konusundaki sözüne bağlı olduğunu ifade etti. Salah, Arap toplumları ve tüm İslam ümmetine Filistin halkının direnişine desteklemeye ve Siyonist işgalle ilişkileri normalleştirmeyi de bir suç olarak değerlendirmeye çağırdı. Salah, halkların Katar'daki Dünya Kupası esnasında sergilediği tavrın Siyonist işgalcilerin haklarla halklarla da normalleşme hayalini yıktığını, Filistin halkına verilen desteğin işgal rejiminin bu konudaki çabalarını boşa çıkardığını ve normalleşme trenini de durdurduğunu belirtti.
Siyonist işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde yine baskınlar gerçekleştirdi. Baskınlarda toplamda 10 kişinin gözaltına alındığı haber verildi. İşgal güçleri rutin hale getirdikleri ve genellikle gece yarısından sonra ve şafak sökmeden önce gerçekleştirdikleri baskınlarda evlerin mahremiyetlerini ihlal ediyor, insanlara uygun olmadıkları bir halde yataklarından kaldırıyor, geniş çaplı aramalar yapıyor, özel eşyalarını karıştırıyor, ev eşyalarına büyük zarar veriyor, buldukları zaman kıymetli eşyaları ve paralarını çalıyor.
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Es-Safadi, Irak'ta mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Irak, Ürdün ve Mısır arasındaki işbirliğinin önemini vurguladıklarını söyledi. Safadi ayrıca 2. Bağdat Konferansı'nın teröre karşı savaşta Irak'ı desteklemeye vurgu yaptığını da sözlerine ekledi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin de 2. Bağdat Konferansı'nın komşu ülkeler arasındaki diyalog için bir şemsiye olduğunu belirterek bu konferansın ekonomik ve çevresel zorluklar hakkında konuşmak için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan 2. Bağdat Konferansı'nın sonuç bildirisinde bu konferansa katılanların her türlü zorluğa karşı Irak'a desteklerini vurguladıklarını ve her türlü aşırılık ve terörizmi bir kez daha kınadıklarını açıkladı. Ürdün, Irak, Mısır, Kuveyt ve Fransa'dan oluşan 5 ülkenin liderleri ve üst düzey yetkilileri 2. Bağdat Konferansı sonunda 5 taraflı toplantı gerçekleştirdi. Irak, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Fransa arasında gerçekleştirilen 5 taraflı toplantıda ülkesinin heyetine Irak Başbakanı Muhammed el-Sudani başkanlık etti.
Irak Dışişleri Bakanı bu ülkenin Kürdistan bölgesinde faaliyet gösteren silahlı terör gruplarına atıfta bulunarak bazı grupların Irak topraklarından komşu ülkelere saldırdığını itiraf etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bazı grupların komşu ülkelere saldırmak için Irak topraklarını kötüye kullandığını itiraf etti. Ürdün'de düzenlenen 2. Bağdat Konferansı'nın sonunda söz alan Fuat Hüseyin bu grupların faaliyet ve hareketlerini engellemenin kendi görevleri olduğunu vurguladı.
Suriye'de Amerikan işgal güçlerinden düzenlediği havadan indirme operasyonunda Haseke'nin güneyindeki Şeddadi kentinde bir evde bulunan 4 kişi kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldüler. Irak anahtarı Sana muhabirine yaptığı açıklamada Amerikan işgal güçlerine ait bir helikopter Haseke'nin güney kırsalındaki Şeddadi kentindeki bir evi havadan indirme saldırısı düzenlediğini ve 4 kişiyi kaçırdığını söyledi. Kaynaklar ayrıca Amerikan işgal güçlerine bağlı olan DSG milislerine bağlı silahlı grupların operasyonu gerçekleştirmeden önce bölgeyi kordon altına alarak bölgeye giriş çıkışları engellediğini belirtti.
Suudi koalisyonu Yemen'in El-Hudeyde kentini hedef aldığı bildirildi. Çarşamba günü sabah saatlerinde medyada yer alan haberlere göre Suudi'nin son 24 saat içinde Yemen'in El-Hudeyde şehrini hava, füze ve topçu saldırılarla hedef aldığını bildirdi. Yemen'in resmi haber ajansı Saba'dan edinilen bilgilere göre Hudeyde'deki Yemen ordusuna ait operasyon birimi ve halk komiteleri Suudi koalisyona insansız hava araçlarının keşif ve casusluk için Hays bölgesi semalarına girerek devreye gezdiğini duyurdu. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Meşat, Yemen'deki ateşkesin Suudi koalisyonun tekrar eden ihlalleriyle neredeyse ortadan kalktığını söyledi. Suudi Arabistan 6 Nisan 2014 tarihinden beri aralarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu birçok Arap ülkesi, Amerika'nın ve Siyonist rejimin desteğiyle Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi Yemen'e yönelik saldırılar başlattı.
Çin'in Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Laçin Koridoru'ndaki durumla ilgili tartışmasında, Çin'in Laçin Koridoru'ndaki durumun bir an önce çözülmesini umduğunu dile getirdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Geng Shuang, Laçin koridoru ile ilgili Laçin koridoru konusundaki anlaşmazlıkların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya, Çin'in memnuniyetiyle karşıladığı bu yönde çok çalışma yaptı. Umuyoruz ki Rusya ve diğer ilgili tarafların arabuluculuğu ile Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Laçin koridoru konusunda yaşanan anlaşmazlık bir an önce çözüme kavuşacaktır. Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti komşudur ve ortak güvenlik ve işbirliğinin sağlanması onların çıkarlarına uygundur ifadelerine kullandı. Çin'in Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti aralarındaki anlaşmazlıkları İlişkileri düzenleyen uluslararası hukuk adaylığı olarak Rusya ve diğer tarafların arabuluculuğu yolu ile çözmeye teşvik ettiğini sözlerine ekledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun askeri potansiyelinin ve olanaklarının neredeyse tamamının Ukrayna'da Rusya'ya karşı kullanıldığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'nın genel kurul toplantısı sırasında başlıca NATO ülkelerinin neredeyse hepsinin askeri potansiyeliyle olanaklarının bugün aktif bir biçimde Rusya'ya karşı kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Buna karşın askerlerimiz Rusya için cesaretle ve kararlılıkla savaşıyorlar dedi. Putin bu nedenle Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan NATO'nun askeri olanaklarının ve taktiklerini analiz edilip bu bilginin Rus ordusunun geliştirmesine kullanılması ve bu taktiklerle karşı koyabilmesi adına Rus güçlerinin hazırlık programına eklenmesini istedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, temaslarda bulunmak üzere Amerika'ya gittiğini duyurdu. Zelenski, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın istikrarını ve savunma kapasitesini güçlendirmek için Amerika'ya gittim. Özellikle Başkan Joe Biden ile Ukrayna ve Amerika arasındaki işbirliğini görüşeceğiz. Ayrıca Kongre'de konuşacağım ve bir dizi ikili görüşme yapacağım ifadelerine kullandı.
Ve Fransa'da tren kontrollerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden birinin iptal edildiği bildirildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz İran Dışişleri Bakanı'nın bölge ülkeleri arasında diyaloğa vurgu yapması konusunda. Dün Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Bağdat Konferansı'nda konuşan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, bölgede istikrar ve güvenliğin tesisi için ihtiyaç duyulan ortak anlayışa varmak bağlamında bölgesel diyaloğun bir şart olduğunun altını çizdi. Bakan Emir Abdullahyan konuşmasında İran olarak kendi güvenlik, barış ve huzurunu tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine bağlı olarak gördüklerini, bu nedenle sabit politikalarının değişmediğini, kendi ve bölge güvenliği ve istikrarını savunmak için en cesur evlatlarını IŞİD ile mücadeleye göndererek Irak ve Suriye halkı ve hükümetinin yanında durduklarını ifade etti. İran İslam Cumhuriyeti yetkilileri her daim bölge ülkeleri arasında diyalog ve işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yapmıştır. İran'da 13. hükümet iktidara geldikten sonra Tahran, bölge ve komşu ülkelerle işbirliği ve münasebetlerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesinin kendi dış politikasının önceliğinde yer aldığını deklare etmiştir. Bu doğrultuda Tahran olumlu adımlar atarak belirlediği bu politikayı hayata geçirmek için ne kadar kararlı olduğunu kanıtlamıştır. İran ile komşu ve çevre ülkeler arasında ticaret hacminin artması bu iddiayı kanıtlayabilecek güçlü bir delildir. Tahran ayrıca bölge sorunlarının bölge ülkelerince çözümlenmesi ve yine de bölge güvenliğinin bölge ülkelerince temin edilmesine her daim vurgu yapmıştır. İran'a göre Amerika başta olmak üzere yabancı ülkelerin bölgedeki varlığı, bölge ülkelerinin hem güvenliği ve hem işbirliğine zarar vermekte. Bunun için İran yetkilileri Amerika'nın ve askeri güçlerin varlığının bölge ülkelerinin zararına olduğunu her defasında deklare etmişlerdir.
Ürdün'de düzenlenen 2. Bağdat Konferansı gerek Irak'a ve bölge ülkelerinden yardımının sürdürülmesi, gerekse bölge yetkilileri ve hatta bölge dışından gelen yetkililer, bölge ülkeleri yetkilileri arasındaki istişareler açısından önem arz etmektedir. Nitekim bu görüşmeler kapsamında dün İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ile Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell arasında gerçekleşen görüşmelerden Borrell'in paylaştığı tweet'e göre olumlu yanıt verdi. Borrell bu görüşmede tarafların nükleer anlaşma görüşmelerini canlandırmayı kararlaştırdıklarını duyurdu. Ürdün'deki Bağdat Konferansı son günlerde Tahran'da çeşitli ülke yetkililerinin katılımı ile düzenlenen forumun ardından düzenlendi. Bu forumlar bölge ülkeleri arasındaki bazı sorunların giderilmesi, sorunlara çözüm bulma, olumlu ortam yaratma ve işbirliğini güçlendirme ve yardımlaşma gibi alanlarda kuşkusuz olumlu karşılıyor. İran'ın komşu ülkelere yönelik politikası karşılıklı güven inşa etmeyi ve bölgedeki tüm ülkelerin toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklemeyi amaçlamaktadır. İran, İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkelerinden barış ve huzuru sağlamaya yönelik her türlü planı, etkileşimi ve diyaloğu desteklediği açıktır. Bu doğrultuda İran Dışişleri Bakanı Abdullahyan, Amman'daki Bağdat Konferansı'na katılıp ikili görüşmelerde bulunarak bir kez daha İran'ın bölge konularına ilişkin görüşlerine karşı taraflarına iletti.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Büyük Rus Bankası'nın Amerika'nın İran karşıtı yaptırımlarına aldırış etmemesi konusunda. İran ve Rusya'nın ticari ve siyasi münasebetleri artarken iki ülke gelinen aşamada ortak çıkar ve menfaatlere sahip iki büyük ortak haline gelmiştir. Bu doğrultuda Rusya'nın en büyük ikinci bankası sayılan VTB, Amerika'nın yaptırımlarını görmezden gelerek İran para birimi riyal ile işlem yapma kararı aldı. Rus VTB bankasının kararına göre küçük ve ticari hesap sahipleri 300 bin doların riyal karşılığını transfer edebilecekler. VTB'ye yatırılan para bir gün sonra İran bankasındaki hesaba geçmiş olacaktır. Amerika senelerdir uluslararası piyasa ve işlemlerde baskınlığını sürdüren doları başka ülkelere karşı baskı ve yaptırım aracı olarak kullanırken Rusya'nın en büyük ikinci bankasının aldığı bu karar anlamlı sayılıyor. Amerika kendi rakipleri ve düşman saydığı ülkelere karşı doları aynen bir silah gibi kullanmakta. Bu durum hem İran ve hem Rusya için geçerlidir. Amerika'nın doları başka ülkelere karşı bir silah ve baskı aracı olarak kullanması, İran ve Rusya gibi ülkeleri geçtiğimiz senelerde doların baskınlığını hafifletmek için çeşitli çözüm arayışına girmek için çabalarda bulunmasına yol açmıştır. Bu konu Amerika'nın ağır yaptırımları altında olan ülkeler için ciddi ve hayati bir konu sayılıyor. Bunun neticesinde dünyada döviz rezervlerinden biri olarak Amerika dolarının payının azaldığı görülüyor. Bu bağlamda son sıralarda Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye devletler Amerikan dolarını tüm finansal ve ticari işlemlerden çıkardığını bildirdiler.
Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin ticaret borsalarından doların terk edilmesinin önemi, üye ülkelerin nüfuzunu, büyüklüğü ve toplam gayri safi yurt içi hasılası tarafından belirlenir. Bu ekonomik birliğin kurucularından olan Rusya, Amerika'nın doları dünya finans piyasaları üzerindeki hakimiyetini kötüye kullanması ve ülkeler arasında ilk değişim para birimi olarak kullanması nedeniyle doların ekonomik ve ticari işlemlerden ve finansal mübadelelerden çekilmesini talep etmiştir. Rusya, Çin ile birlikte Amerika ile rekabet eden iki uluslararası güç olarak bu alanda önemli adımlar atmıştır. Şimdi Rusya'nın üzerinde odaklandığı mesele diğer ülkelerle ticaret, ekonomi ve enerji alışverişlerinde ulusal para birimlerini kullanmaktır. Bu özellikle her ikisi de Rusya'nın başlıca ticaret, ekonomi ve enerji ortakları olan iki BRICS üyesi ülke olan Hindistan ve Çin için geçerlidir. Ekonomi analisti Fan Yu Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan ortama işaretle şöyle diyor. Rusya ve Çin, Amerika dolarının dünyanın en büyük rezerv para birimi olmak konumunu baltalamayı düşünüyor. Rusya ve Çin'in halihazırda bu plan üzerinde çalışıyor olması şaşırtıcı değil. Ancak şaşırtıcı olan birçok gelişmekte olan ekonominin bu süreçte Rusya ve Çin'e katılması. Sonuç itibariyle Rusya'nın en büyük ikinci bankası sayılan VTB'nin İran ile kendi para birimiyle işlem yapma kararı, doların egemenliğini zayıflatmaya noktasında da küçük olsa da önemli bir adım sayılıyor. Ekonomik Birliği ve VBT'nin aldığı kararlar muhakkak doların silah olarak kullanılmasına da darbe vuracaktır.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. İran'da yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık Şebi Yelda adı altında akrabaların bir araya geldiği, sıcak ve yakın aile ilişkilerinin yaşandığı bir bayram coşkusuyla kutlanıyor sevgili dinleyiciler. İran takvimine göre sonbaharın sona erdiği ve kışın başladığı Azer ayını D ayına bağlayan 21 Aralık gecesi ülkede Şebi Yelda adıyla kutlanıyor ve Şebi Yelda adetleri ülkede aile üyelerinin bir araya geldiği, sıcak ilişkilerinin kurulduğu ve samimiyet ortamının geliştiği bir gelenek olarak devam ettiriliyor. Biz de bu geceyle ilgili bir kısa olarak değerlendirmemiz olacak. Yani de söyleşimizi dinleyeceksiniz uzman konuğumuzla. Araştırmacı ve tercüman Sayın Doktor Kazım Pişnamazade hocamızla irtibata geçtik. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi hocam bu gece hakkında ne söyleyeceksiniz bizim dinleyicilerimiz için? Genellikle İran'da bu konuyla ilgili gelenekler ve İran halkı arasında olan bakışlar bu gece için nasıldır? Nasıl bir tanıtım yapıyorsunuz bizim dinleyiciler için?
Vallahi bu Şebi Yelda ya Yelda gecesi olarak Fars edebiyatında ve İran'da geçerli olan bu bir eskilere hatta o zaman kuruş zamanı veya Samaniler dönemine bağlanan böyle bir gece, bir kutlu bir gece diğer bir anlamda bilhassa İran'daki Azeriler tarafından evet. Çille gecesi olarak tanıtılıyor.
Aynen.
Çille kış ayının iki tane çillemiz var. Bunu önceden belirttim. Bir büyük çille var, bir küçük çille.
Evet.
Büyük çille kış ayının ilk 40 gününe rastlıyor. Buna büyük çille deniyor. Küçük çille de kış mevsiminin son 20 günü olarak değerlendiriliyor.
Aynen.
Ve bu kış ayının ilk günü bizim İran'da bir büyük bir gelenek olan Yelda gecesine rastlıyor.
Aynen.
Yani demek oluyor ki bu dört mevsimin en uzun gecesi sayılıyor. Bu uzun gece İran'ın her bölgesinde, her ilinde ve her eyaletinde kendine has özel töreleri, özel merasimlerle kutlanıyor.
Aynen.
Örneğin bizim Azerbaycan'da muhakkak akrabalar, tanışlar bir yere toplanır. Özel yemekler ki bu her gece bu çiller veya Şəbi Yelda gecəsində pişirilir, bu hazırlanır. Bunun yanında yemişlər, kuru yemişlər var. Bunun yanında helvalar var. Evet. Hatta bu kışın ortasında karpuz da kesiliyor.
Özellikle bu merasimlerin vazgeçilmez meyveleri arasında geliyor değil mi?
Tabii karpuz evet. Ve diğer bir tatlı Türkiye'de pişmaniye deniliyor.
Evet.
Bizim İran'da daha güzel pişmaniye benzer peşmek diyoruz.
Evet.
Bu da bir ve Azerbaycan bölgesinde ceviz helvası var.
Aynen.
Havuç helvası var. Bunlar da bu sofrada bu gecede misafirlere ikram ediliyor ve herkes yani bir nasıl diyebilirim bir eğlence merasimi olarak
aynen.
Bu gece sabaha kadar hatta gece yarısına kadar sürer bu program bu gelenek ve herkes küçükler saygıyla büyüklerin ellerinden öper büyükler saygıyla küçüklerin gözlerinden öper ve bu günü bu geceyi en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorlar.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam Anadolu halkı hakkında konuşacak olursak acaba bu gece o halk için nasıl yansımıştı? Var mıdır böyle çille gecesi onların
vallahi
arasında?
Bu marasım gerçekten ben yani bunu söyleyebilirim ki ben bu merasimin aynısını bizim bilhassa Azerbaycan'da yaptığımız Çille Gecesi veya Şebi Yelda Gecesi
evet.
Kuzey Doğu Anadolu'da
evet.
Örneğin İğdir, Tuzluca, Kars, Ardahan buralarda çok iyi bir şekilde yapılıyor bu merasim. Evet. Ve işte de orada da aynı şekilde işte tanışlar, akrabalar bunlar bir yere toplanırlar. İşte yemeklerle, eğlence merasimleri tertipliyor ve bu geceyi, uzun geceyi bu şekilde değerlendiriyor.
Evet. Şimdi bu geleneklerin şimdi o bölgelerde sizin de ifade ettiğiniz gibi ortak olması İran halkı ile Anadolu halkı arasında böyle ortak bir eğlencelerin yapılması kültür açısından sizin açınızdan ne kadar bunları birbirine yakın kılmaktadır?
Vallahi bir önce bunu söyleyeyim ki yani komşu ülkeler arasında böyle bir merasim mevcuttur.
Evet.
Her yönüyle.
Aynen.
Hatta bunun zaten bir belirtisi de komşu ülkelerde akrabalar, her iki ülkede akrabaların mevcut oluşu da bunu gösteriyor.
Evet.
Yani Türkiye Anadolu tarafında biraz İran'ın komşu bölgeler ve İran'ın Türkiye'ye yakın bölgeleri ben diyebilirim ki aynı merasimler yapıyorlar.
Evet.
Aynı gelenekleri kullanıyorlar. Aynı hatta dili konuşuyorlar.
Ya doğru.
Bu yani kaçınılmaz bir yöndür, kaçınılmaz bir merasimdir bu komşu ülkeler arasında. Bilhassa sınırları birbirine yakın olan ülkelerde.
Evet.
Halkın, geleneklerin, örf adetlerin ve hatta ben bunu duymuşum bir yerde. Yani kendim buna şahidim.
Evet.
Türkiye'nin İğdir bölgesinde koca dışarıya çıkıyor. Hanımı diyor, bey yün al getir.
Aynen.
Ne yünü hanım? De İran'ın makul ırkının beyaz yünlerini al getiriyor. Ben o zaman kendim itiraz ettim. Dedim ya da sizin burada koyunlarınız var, mor karama var, ak karama var. Dediler bunlar beyaz değil.
Evet.
Yani bakın yani her iki ülke komşuları bilhassa sınırlarda yakın vatandaşlar hep birbirlerinin merasimlerinden, birbirlerinin örf adetlerinden, birbirlerinin malzemelerinden yararlanıyorlar.
Evet, doğru. Hocam şimdi son soru olarak bir arkadaşla konuşuyordum bu geceyle ilgili bana şöyle diyordu. Son dönemde bu iletişim teknolojisinin böyle gelişmesiyle beraber böyle eski merasimlerin ve geleneklerin unutulması gözüküyor birkaç yıl sonra. Şimdi buna ne kadar siz katlıyorsunuz acaba?
Vallahi ben bunun aksini düşünüyorum.
Evet.
Zira siz şimdi Tahran'da çarşıya çıksanız bu yemiş satan mağazalar hep dolup taşıyor.
Aynen.
Değil mi? Bunlar neye gösteriyor? Yani halk bu geceyi kutlamak istiyor.
Aynen.
Halk bu geceyi yaşamak istiyor.
Evet.
Bu yani bunun özel bir ispatıdır ki hayır o sizin arkadaşınız yanlış bir şeydedir.
Doğrudur. Değerli Kazım Hocam, efendim bu geceyi sizin için kutluyor. Katıldığınız için çok teşekkür ederim röportajımız
teşekkür
efendim.
Ederim, sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler.
Teşekkürler. Sağ olun. Size iyi geceler diliyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bu röportajımızda araştırmacı ve kültür uzmanı Sayın Doktor Kazım Pişnamazade hocamızla irtibata geçtik. İran'da Çille Gecesi veya Şebi Yelda Gecesi konusu üzerinde söyleyişimizi dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran Basını'ndan Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran Basını'ndan naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Irak Kürdistan'ındaki ayrılıkçı grupların faaliyetlerini ve bu grupların faaliyetlerini engellemek için Bağdat ve Erbil'in eylemlerine değinen Irak Dışişleri Bakanı, İran'a Irak topraklarına saldırı olmaması gerektiğini vurgulaması, İslam-İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bölgedeki ülkeler arasında barış ve istikrarın tesisi için ortak bir anlayışa varılması yönünde diyaloğu bir seçenek değil bir zorunluluk olduğunu söylemesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde ise Suudi Arabistan'da uyuşturucu kullanımındaki yoğun artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Suudi Arabistan'da başta Captagon olmak üzere uyuşturucu kullanımı 2015-2019 yılları arasında %45 arttı. El Alemin bildirdiğine göre Suudi Arabistan'da uyuşturucu kaçakçılığı ağırlıklı olarak iktidardaki aile ve güvenlik güçleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ali Suud rejiminin ülkedeki uyuşturucu bağımlısı sayısını 200 bin olarak açıklamasına rağmen sivil toplum kuruluşları bu sayının çok daha fazla olduğuna inanıyor. Suudi Arabistan dünyanın en büyük üçüncü uyuşturucu tüketicisi ve bu alanda Batı Asya'da önde gelen ülkedir. Suudi Arabistan'daki bağımlıların %60'ından fazlası 18 ila 29 yaşlar arasındaki gençlerden oluşuyor. 6 ay önce Beyrut havaalanındaki 16 kilo Captagon hapını yurt dışına götürmeye çalışan Suudi bir güvenlik görevlisi tutuklandı.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması, Hamas'ın Siyonist rejime Mescid-i Aksa'ya düzenlenen saldırılar konusunda uyarıda bulunması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Yeminlilerin %70'inden fazlasının bu ülkede son 8 yılda yaşanan çatışmalar nedeniyle acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı. El Miadin Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yemenlilerin %70'inden fazlasının şu anda insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ve 4,7 milyondan fazla kadın ve çocuğun ciddi yetersiz beslenmeden mustarip olduğunu duyurdu. Kızıl Haç açıklamasında şöyle dedi, Yemen'deki sağlık altyapısının sadece %51'i aktif ve kullanılabilir durumda. Ayrıca Yemen'de 3,3 milyondan fazla insan evlerini terk etti. Birleşmiş Milletler Yemen'deki durumun çok kötü olduğu konusunda her zaman uyarıda bulunurken bu örgüt son raporunda Yemen'deki savaşta yaralanan çocuk sayısının 11 bine ulaştığını ve bunların 3700'den fazlasının öldüğünü duyurdu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na göre ise Yemen'de savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana Yemen'de 11 binden fazla çocuk öldü veya yaralandı.
Hemşehri gazetesinde ise Hizbullah yetkilisinin bölge gelişmelerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Nebil Kavuk, Siyonist rejim kabinesinin oluşumundan sorumlu Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesi anlaşmasına dair pozisyon değişikliğine ilişkin şöyle dedi. Netanyahu'nun en çok korktuğu şey Hizbullah'la karşı karşıya gelmektir ve sınır çizme anlaşmasını reddetme tehditlerinden geri adım atmasının nedeni de budur. Hizbullah yetkilisi ülkedeki cumhurbaşkanı seçim için ülke içi anlaşmaya vurgu yaparak şöyle dedi. Hizbullah dış arabuluculuğa güvenmiyor ve iç mutabakat ve anlaşma talep ediyor çünkü bu anlaşma kesin, en kısa ve en hızlı çözümdür. Şeyh Nebil Kavuk, Lübnan'da cumhurbaşkanı olmadan geçen her gün Lübnanlıların acısı ve ıstırabı da artmakta ve Lübnanlıların ekonomik durumu ve ülkenin istikrarını iyileştirme fırsatları kaybedilmektedir diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yalda Gecesi, İran Milleti'nin Tarihi Etkinliği.
İran milletinin tarihi, çoğu dini ve mezhebi bağlar yüzünden derin insan tanımı ve marifet kavramlarını içeren etkinliklerle doludur. Yılın en uzun gecesi olan Yelda Gecesi de İran milletinin geleneksel ve manevi değerli miraslarından biri sayılır. Doğma anlamına gelen Yelda sözcüğü yılın en uzun gecesini ifade ederken bu gecenin sabahın güneşin doğmasıyla birlikte gündüzleri uzamaya ve geceleri kısalmaya başlar. Bu yüzden İran'da eskiden sonbaharın sonu ve kışın ilk gecesini güneşin doğduğu gece olarak adlandırır ve büyük şölenler ve kutlamalar düzenlenirdi.
İran milletinin ataları şenliklerini genellikle aydınlık ve ışıkla süsler, güneşi iyilik ve sevgi simgesi olarak kabul eder ve bunun için de büyük kutlamalar düzenler ve bu etkinliklerde güneşe saygı gösterir ve sonbaharın son gecesini sabahlar ve böylece güneşin doğuşunu da izlerdi. Gerçekte eski İran'da kış mevsiminin başlangıcı Yelda ve Sede adı verilen iki etkinlikle kutlanırdı ve bu iki önemli etkinlikten biri olan Yelda gecesi halen kutlanmaktadır. İran milleti kışın ilk 40 gününü Büyük Çelle ve yine ikinci 40 gününü Küçük Çelle olarak adlandırırdı. Bu adlandırmanın sebebi ise ikinci 40 günde soğukların ilk 40 güne nazaran kısmen hafiflemesiydi.
Yelda gecesi yani kışın ilk gecesi ve yılın en uzun gecesi İran milletinin kültüründe ve gelenek ve göreneklerinde özel bir yeri vardır. Yelda gecesi kutlamaları İran diyarının tarihi etkinliklerinden biridir. Ve bu etkinliğin günümüze dek sürmesi İran milletinin atalarının kültür ve geleneklerine bağlılığını yansıtır. Bundan yaklaşık 7000 yıl önce İranlı bilginler güneş takvimini keşfetti. Böylece yılın en uzun gecesini rasat etmeye başladı.
Aslında o dönemde doğu ile iç içe yaşayan insanlar güneş, ay ve yıldızların hareketi ve mevsimlerin değişmesi ve gündüz ve gecenin uzaması veya kısalmasına göre günlük faaliyetlerine bu doğal gelişmeleri geri ayarlıyor ve bu etkenlerden büyük ölçüde de yararlanıyordu. İşte bu yüzden İran milleti doğal etkenlerden hayat veren özelliklerini takdir ediyor ve bu özellikleri Yüce Allah'ın tecellisi olarak da görüyordu. Bu arada ışınları ile yeryüzünü ısıtan ve yeryüzündeki varlıklara hayat veren güneşin ayrı bir yeri vardır. İnsanlar yaşamın en önemli kaynağı olan güneş ışınlarını idrak etmek suretiyle manevi nurun en büyük kaynağı yani Yüce Allah'ı idrak etmeye başladı ve böylece Yüce Allah'ın manevi sevgisine yönelerek barış, dostluk, sevgi, ahdi vefa ve itidal anlamına gelen bu Rabbani sıfatı geliştirmeye çalıştı.
Yaşam umudu ve sevinç gösterisinde bulunmak eskiden beri İran milletinin kültüründe özel yeri olan bir konudur ve sürekli neşeli yaşamaya özen gösteren İran milleti aile fertlerini bir araya toplamak için sürekli bu tür özel durumları aramıştır. Nitekim İran tarihinin engebeli süreci de İran milletinin neşeli psikolojisini ve mutlu yaşama hevesini etkileyememiştir. Bunun en somut örneği Moğolların İran'a saldırısı ve bu milleti katliam etmesidir ki bu olay bile İran milletini kendi etkinliklerini düzenlemekten alıkoyamadığı anlaşılmaktadır. Yelda gecesinin önemi hakkında konuşan İranlı araştırmacı Dr. Muhammed İbrahim Ensari Lari, Yelda gecesi yılın en uzun gecesi olduğunu ve insanlarda hüzün ve umutsuzluk yaratabileceği için İran milleti bu gecede şenlikler düzenleyerek bu özelliği yok etmeye çalıştığını ve Yelda gecesini yılın en güzel gecesine dönüştürdüğünü belirtiyor. Doktor Lari'ye göre Yelda gecesini karanlık, kötülük, yalan ve hilekarlık yerini aydınlığa, sadakat, paklık, rahmet ve şefkate vermiş ve bu özellikler İran milletinin ruhuna yansımıştır.
İran'da asıllardır Yelda gecesi etkinliği her evde düzenlenir ve bu gece Kur'an-ı Kerim okumak, hafızın şiir divanına bakmak, meyve ve çerez tüketmek suretiyle unutulmaz bir geceye dönüştürülür. Yelda gecesinde aile fertleri genellikle geceyi büyükleriyle birlikte neşeli bir ortamda geçirmeye çalışır. Bu etkinlikle İranlı aileler hangi dine veya ırka mensup olursa olsun evde özel bir sofra kurar ve bu geceyi özgü yiyeceklerle süsler. Yelda gecesinde tüketilen yiyeceklere şapçeri adı verilir ve genellikle 7 çeşit meyve ve çerezden oluşur. Bu gecenin olmazsa olmazları arasında meyve olarak karpuz ve yine çerez olarak da fındık, fıstık, ceviz, kuru üzüm ve benzeri çerezler yer alırken geceye özgü bazı tatlılar da dağıtılır.
Yelda gecesinde tüketilen erzak için alışveriş heyecanı genellikle bu geceden birkaç gün önce başlar. Alışverişler genellikle gecenin geç saatlerine kadar sürer ve gecenin son anlarında bile Yelda gecesi alışverişini yapan ve eve dönen insanlara rastlamak mümkün. Yelda gecesinde karpuzun yanı sıra nar ve üzüm gibi meyveler ve yine yaz mevsiminden kalma elma, kavun ve salatalık gibi meyveler de tüketilir. Karpuz ise Yelda gecesinin adeta simgesidir ve İran milletinin inancına göre bu gecede karpuz tüketen herkes kış boyunca grip ve nezle gibi hastalıklardan korunur.
İran'da Yelda gecesi için özel bir yemek yapılmaz ve akşam yemeği her ailenin ekonomik durumu ve beslenme düzenine bağlıdır. Yelda gecesinde bazı aileler akşam yemeğinden sonra geceyi sabahlamak için büyüklerin evine gider. Son yıllarda hafızın şiir divanına fal niyetiyle bakmak bir eğlence haline gelirken büyüklerin anılarını veya bazı bildikleri öyküleri anlatmak da Yelda gecesinin diğer bazı gelenekleri arasında yer alır. Yelda gecesinde birçok İranlı ailede yaygın olan bir başka gelenek ise yeni gelinlere ve damatlara Yelda gecesi özel hediyesi götürmektir. Bu bağlamda aralarında nikah kıyılmış ancak henüz ortak yaşamına başlamamış çiftlere Yelda gecesinde damadın annesi gelin tarafına büyük bir özenle süslenmiş Yelda gecesine özel erzak ve yine kumaş ve altın gibi hediyeler gönderilir. Bilmukabil gelinin annesi de benzer hediyeleri damat tarafına gönderir. Tabii gönderme zamanı yörelere göre bir gece önce veya sonra olmak üzere değişir.
Yelda gecesi küresel sevgi, barış ve dostluk etkinliğidir. Ve İran'da ve diğer bazı ülkelerde ailelerde hangi kesimden, dinden ve mezhepten veya ırktan olursa olsun kutlanır. Yelda gecesi insanların aydın sabahı ve güneşin sıcak ışınlarını beklediği gecedir. Bu gecede insanlar doğadan aldıkları sıcak sevgiyi birbirine hediye eder. Yelda gecesinin mazisi ve asaleti bu tarihi etkinliğin daha iyi tanınması ve beşeriyetin ortak mirası olarak kayda geçmesini gerektirir. Böylece dünya milletleri bu etkinlikte saklı olan küresel değerleri kavrayarak daha sonraki kuşaklara aktaracaktır.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz ve esenlikler diliyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimizi geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Suriye ile diyaloğu hazırlanması,
Siyonist rejimin Türkiye'deki casusluğunun devam etmesi,
ve İstanbul Belediye Başkanı'nın mahkumiyeti ve ona destek kampanyası
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Ankara hükümetinin iki cumhurbaşkanının görüşmesi talebinin Şam tarafından reddedilmesine rağmen Ankara bir kez daha iki ülke liderinin diyaloglarına vurgu yaptı. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu ülkenin parlamentosunda yaptığı konuşmada Türkiye ve Suriye istihbarat servislerinin müzakereleri yürüttüğünü ve temasta olduklarını belirtti. Türkiye'nin gelecek yılki bütçesinin bu ülkenin milletvekillerinin huzurunda düzenlenen savunma toplantısında açıklama yapan Çavuşoğlu, Ankara'nın terör ile mücadele ve siyasi sürecin ilerlemesine yardımcı olma alanında Suriye hükümeti ile işbirliğine hazır olduğunu da duyurdu. Ayrıca mültecilerin dönüşü ile birlikte çalışmak istediklerini de belirttiler. Türkiye parlamentosunda Ankara ve Şam liderleri arasında bir görüşme yapılması yönündeki mükerrer taleplere rağmen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad geçtiğimiz günlerde Türk makamlarının herhangi bir talebini reddetti ve Ankara ve Şam liderleri arasında bir görüşme için Türk askeri güçlerinin Suriye'den tamamen çekilmesine şart koşmuştur.
Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve işgalci Siyonist rejim ile sorunların çözümü için harekete geçen Türk makamları, Suriye ile sorunların sona erdirilmesi konusunda çelişkili pozisyonlar aldı. Ayrıca Türk makamları tarafından Suriye makamlarıyla müzakere konusu her defa gündeme getirildiğinde bir süre sonra Türk ordusu Suriyeli sivillere yönelik bir saldırı gündemine almıştır. Bu çelişkili ve ikili davranışlar nedeniyle bazı siyasi çevreler durumun belirsiz olduğunu vurguladı. Türkiye içinde de pek çok uzman, analist ve gazeteci, Türk yetkililerin son dönemde Suriye'ye yönelik davranışlarını baskının ve zorakiliğinin bir sonucu olarak değerlendirdi.
Türk ordusunun ortaya atılan bahanelerle Suriye'deki sivil şehirlere saldırmaya devam etmesi üzerine Ankara ile Şam arasındaki görüşmelerin konusu Türkiye Dışişleri Bakanı tarafından bir kez daha gündeme getirildi. Ankara makamları PKK'nın bu yılın Kasım ayında İstanbul'daki İstiklal Meydanı'ndaki patlamaya karıştığı bahanesiyle Suriye ve Irak'a yönelik askeri saldırılarına yoğunlaştırdı. Bu saldırıların artmasıyla eş zamanlı olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Suriye Devlet Başkanı ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Bu arada Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey bir üyesi Ankara'nın Erdoğan ile Esad'ı görüşme talebi Şam hükümeti tarafından reddedildiği açıklamasında bulundu. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında siyasi uzman Sayın Cahit Kılıç'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Efendim, Türkiye 2011-2012'den itibaren geçtiğimiz yıla kadar ya da 2-3 yıl öncesine kadar dünyadaki bütün devletlerde sıkıntılı bir dış politika yürüttü. En çok da elbette ki komşularıyla Suriye'ye yüz binlerce sapık katillerin doldurulmasında Türk hükümetinin payı var. Şeyleri açtılar. Kapıları açtılar. Sınırı açtılar. O zaman Sayın Erdoğan'ın niyeti şuydu. İhvan-ı Müslüm'ün Suriye'de iktidar olacak. Bu da Suriye'yi koltuğunun altında olarak bir devlet kendi koltuğunun altında kendi yönetimindeymiş gibi, kendi idaresindeymiş gibi bir devlet olacağını düşünüyordu. Onun için terörizme yol verdi. Sonradan tabii işitmişi çıkınca, kelle kesmeler, diğer sökmeler, diğer yemeler, bilmem neler, dünyanın büyük çoğunluğunda tepki toplayınca, işi de ortaya çıkaran Amerika Birleşik Devletleri de nedamet getirdi, pişmanlık duydu. Yeni baştan işinin üstünde yürüdüler. Türkiye'de dünyadaki gelişmelere uymak zorunda kalarak IŞİD'in üstünden yürümek zorunda kaldı. İsteyerek değil, bilerek değil. Şimdi bunların hepsi geride kaldı. Türkiye soyutlanmış, dünyadan soyutlanmış bir Türkiye, özellikle son zamanlarda Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş Türkiye'ye bir vizyon kapısı açtı. Yeni baştan Türkiye etrafındaki komşularla da olmak üzere yeni baştan bir politika geliştirmek mecburiyetinde kaldı. Ve aslında Türkiye için de bir şans oldu bu. Sayın Erdoğan için de bir şans oldu. Şimdi burada da komşularımızdan Irak'la durumumuz çok kötü değil. İran'la durumumuz çok iyi. Azerbaycan'la çok iyi. Ermenistan'la görüşmeleri var. İlişkilerin başlaması isteniyor. Batı tarafındaki Yunanlarla durumumuz çok iyi gözükmüyor. Bulgaristan'la problemimiz yok. Rusya'yla durumumuz çok iyi. Ukrayna'yla durumumuz çok iyi. Böyle bir politik kuşatmanın ortasında kalan Türkiye istedi ki güneyindeki Suriye ile de aradaki buzları erisin. Yeni baştan komşuluk ilişkileri başlasın. Ve Suriye'den bugün Türkiye'de 5 milyon 6 milyon mülteci var. Türkiye kendi ekonomik şartları altında kendine yetmiyor ama 5-6 milyon mülteciyi besliyor. Buradan da bir çıkış yolu belki bulmak için Sayın Erdoğan'ın fikrinden birisi de bu olabilir ki bu mültecileri bir müddet sonra Suriye'ye döndürmek, geri göndermek ve bunun ağır yükünden, ekonomik yükünden kurtulmak. Evet. Bu mülahazalarla Türkiye yeni baştan Suriye ile ilişki kurmak istiyor ve bu ilişkinin kurulmasını en çok isteyenlerden bir tanesi de Rusya.
Sayın Cahit Kılıç'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türk güvenlik güçleri bu ülkede Siyonist casus teşkilatı Mossad için casusluk yaptıkları suçlamasıyla 44 kişiyi daha tutukladı. İsrail rejimi kurumlarına bağlı casusların tutuklanması Türk İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı MIT'in daha önce Filistinli şahsetleri Siyonist casus teşkilatı Mossad tarafından öldürülmesi konusunda uyardığı bir zamana denk geliyor. Bu bağlamda Türkiye haber çevreleri geçen hafta verdikleri haberlerde 13 zanlının tutuklanması için çalışmaların devam ettiğini belirttiler. İsrail casuslarının Türkiye'de tutuklanması, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yakın zamanda bu rejimle ilişkileri normalleştirmeye çalıştığı bir zamana denk geliyor. Mazlum Filistin halkına yönelik birçok destek sloganına rağmen Türk makamları Tel Aviv ile ikili işbirliğinin hiçbir zaman kesintiye uğramadığını ve başta güvenlik ve ekonomik işler olmak üzere çeşitli düzeylerde devam ettiğini defalarca itiraf etti.
Türk ve Siyonist rejim makamlarının ilişkileri normalleşme çabalarından başlamasından bu yana Ankara onlarca Siyonist casusunu tutuklayıp hapsaltını gözden kaçırmamalıyız. Bu da ırkçı İsrail rejiminin hala Recep Tayyip Erdoğan hükümetini Türkiye'nin siyasi sahnesinden çıkarmaya çalıştığını gösteriyor. Aslında son bir yılda Türkiye'de Siyonist rejimin onlarca casusunun tutuklanması bu rejimin başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerindeki faaliyetlerinin güvenilmezliğini gösteriyor. Bu bağlamda geçen yıl radyomuza röportajda konuşan Uluslararası İşler ve Siyasi Meseleler uzmanı Sayın Sadık Çelik, Siyonist rejimin işgal topraklarında işlediği cinayet ve Müslüman ülkelerin bu gayrimeşru rejim ile işbirliği konusunda Ankara yetkililerini uyarmış ve Filistin direnişinin zaferi Siyonist rejimin müzakere dilinden anlamadığını, sadece direniş ve mücadelenin Siyonist rejimi geri çekilmeye zorlayabileceğini söylemişti.
Geçtiğimiz hafta Ekrem İmamoğlu'nun binlerce taraftarı, İstanbul Belediye Başkanı'nın çağrısının ardından peş peşe ikinci günde de ona verilen mahkumiyet kararını kınamak için sokaklara indi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan istifasını istedi. İstanbul Mahkemesi'nin bu şehrin belediye başkanıyla ilgili kararının açıklanması, Erdoğan-Bahçeli karşıtlarının İstanbul sokaklarına çıkarak İmamoğlu'na destek vermelerine ve Erdoğan'ı protesto etmelerine neden oldu. İmamoğlu'nu mahkeme bu ülke yetkililerine hakaret olarak nitelendirdiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve siyasi faaliyetten men edildi. Halbuki Türkiye Cumhurbaşkanı ve koalisyon ortağı Devlet Bahçeli'nin konuşmalarında defalarca rakiplere saygısızlıklar yapılmış ve suçlamalar yöneltilmiştir. Buna rağmen şimdi İmamoğlu 3 yıl önce bir konuşmasında İstanbul belediye seçimlerinin geçersiz klanları ahmak olarak nitelendirdiği için yargılandı.
Bu ceza Yargıtay ve Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından onaylanırsa kesinleşir ve Türkiye'nin önemli siyasetçilerinden birinin kadrini değiştirebilir. Ancak Türkiye Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'ın bu kararı geçersiz kırma ihtimali hala var. Zühtü Aslan, Erdoğan ve ortağı Devlet Bahçeli tarafından defalarca eleştirilmiştir. Öyle ki bu iki makam Türkiye'nin Yargıtay'a ve Anayasa Mahkemesi'ne ihtiyacı olmadığını ve bu mahkemenin kapatılması gerektiğini defalarca dile getirdiler. Ancak Türkiye'deki güvenilir anketlerin çoğunun Cumhurbaşkanlığı koalisyonunun popülaritesinin düşüğünü gösterdiği bir durumda ve diğer yandan iki peş peşe seçimde Cumhurbaşkanlığı koalisyonunun adayına karşı genç Ekrem İmamoğlu çıkması ve İstanbulluların oylarını kazanması durumu ciddiye bindirmiştir.
2018 ve 2019'da üst üste iki seçimde Millet Koalisyonu'nun da desteğiyle Ekrem İmamoğlu, son 20 yıldır Türkiye'nin tartışmasız lideri Erdoğan'ın temsilcisi karşısında galebe çaldı ve Erdoğan'ın da oradan iktidara geldiği noktadan İstanbul Belediye Başkanlığı makamının sahibi oldu. Ancak Erdoğan'ın 6 muhalefet partisi arasında anlaşma sağlanmaması Erdoğan'a karşı ortak bir seçeneğe varamamalarına neden oldu. Ancak bu senaryoda Türkiye Cumhurbaşkanı'nın muhalefet koalisyonunun adayını devre dışı bırakmaması için aday tanıtmadığını, bu arada iktidarında boş durmadığı ve muhtemelen aday olacak Ekrem İmamoğlu'yu devre dışı bıraktığı belirtilmektedir.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@aws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor. Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz! Biz seninle biat edenleri, Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor. Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur, ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri, ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.